neyse adımızla
yemekleri hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. Hayatın seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında yine buluştuk. Siz kıymetli dinleyicilerimizle sizleri de bekliyoruz canlı yayınımıza. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım programımızın başında. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da TRT Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir. Değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Nuri Göktaş ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza hepinizi bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, dini musikiye gönül veren, kendi bestelerinin yer aldığı albümleriyle tanıdığımız sanatçı İbrahim Meletlioğlu olacak bugün programımızın ilk dakikalarında stüdyomuzda. Bugüne kadar yaptığı çalışmaları, geleceğe dair planlarını konuşacağız, tasavvufu ve musikiyi konuşacağız. Hemen sonrasında telefon bağlantısıyla sizlerle birlikte yayınımız sürecek TRT Ortak ve Dış Yapımlar Müdürü Faruk Güven'e bağlanacağız. Şu anda İstanbul'da bir festival düzenleniyor. TRT'nin kurumsal iş ortaklığıyla gerçekleşen 7. Boğaziçi Film Festivali'nin detaylarını Faruk Güven aktaracak bizlere. Ve dünden kalanlar köşemizde her salı olduğu gibi değerli hocamız bizlerle birlikte olacak. Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Gülün Karabağ hocamız da Osmanlı İmparatorluğu'nun en geniş topraklara sahip olduğu zamanda en batıdaki kalesi Macaristan sınırları içinde yer alan Kanije Kalesi'ni, bu kalenin fethini ve bu fethin önemini konuşacağız. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında değerli konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Cennetinin miras
Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. İbrahim Meletlioğlu bizlerle birlikte. Sayın Meletlioğlu, hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Az önce çalan o eşsiz eserin sahibi, bestekarı şu an yanımda oturuyor. Ama sanmayın ki yalnızca albümde onun bestesi olan bu eser var. Efendim iki albüm var şu an önümde. Maşallah, Allah nazardan saklasın diyelim. Hepsinin bestesi de değerli konuğumuza ait.
Evet. Artık yeni bir ses, yeni bir nefes, hani yeni şeyler söylemek lazım diyor ya Mevlana, cancağızım bugün yeni şeyler söylemek lazım. Biz de o temsille yeni şeyler söylemek, yeni besteler yapmak istedik. İnşallah dinleyicilerimiz beğeniyorlardır.
O kadar güzel geliyor ki kulağa, ama ve o kadar da dinlendirici ki eserleriniz. Evet. Çünkü insan bir yandan kendini bu müziğin o güzelliğine kaptırırken bir yandan da istiyor ki hani o bestekar ben tanıyayım. O bestekar bana biraz o müziği hem bestelesin ama hem de o müziği bana anlatsın istiyor. İşte biz de o yüzden, evet, sizi şu anda stüdyomuzda konuk olarak ağırlıyoruz. Ama müsaadenizle sizi tanıtmaya geçmeden önce bu eserin güftekarına da bir selam göndermek, tabii, gerekir. Çünkü pek çok onun kaleminden dökülen eserler var. Az önce dinlediğimiz Sensin Sen ilahisi de onlardan biri.
Evet. Kıymetli Vural Şahin, Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli şairlerden kendisi. Hakikaten o kadar çok eseri var ki herkes zevkle besteliyor. Sözler dökülüyor. Bize kalıyor. Musiki şinaslarda oturup besteliyoruz. Sözler güzel olması da onun kalbinin güzelliğini tabii yansıtıyor. Kıymetli Vural abimize de buradan çok selamlar gönderiyoruz.
Evet, çok teşekkür ediyoruz. İyi ki var. İyi ki bu eserleri kaleme almış da biz de iyi ki sizin o enstrümanınızdan, evet, o eserleri dinleme şansına sahip olmuşuz.
Vural Bey aslında yıllarca şarkı güfteleri yazdı. Bir gün onunla konuşmamızda artık kendisinden ilahi şiirler beklediğimizi söyledik. O zaman biz de teşvik ettik. Kendisi de severek yapmaya başladı. İnanın şu anda Türkiye'de Biz daha bu konuşmayı yaparken belki onun onlarca eseri bestelenmeye çalışılıyor.
Çok güzel. Onun da emeğine sağlık, sizin de emeğinize sağlık. Biraz sizi tanıyabilir miyiz? Siz ne zaman girdiniz bu musikinin içine? O ilk eseri bestelemeye nasıl o hissiyata ulaştınız ve karar verdiniz?
Zaten din görevlisi olmak hayatımızı bir nevi bünyemizi de bir dini hüviyetle yaşama, onu hissetme gereğini bize yaşatıyor. Dolayısıyla bir anda tasavvuf musikisinin içinde buluyorsunuz kendinizi. Zaten cami musikisi dedi miydi? Yanında da tasavvuf musikisi geliyor, ilahiler geliyor. Evet. Kur'an-ı Kerim zaten kendisi bir musiki. Dolayısıyla hep küçüklüğümüzden beri beklediğimiz, dinlediğimiz büyüklerimizin, üstadlarımızın eserlerini öğrene öğrene, onları söyleye söyleye, zaten halkımız da çok seviyor. Düşünün, bir sordum Sarı Çiçeği ilahisini bilmeyen yok. Evet. Efendime söyleyeyim, ya da rahmetli Hatipoğlu'nun işte sevdim seni ben mabuduma. Bunlar hep tabii yüzyıllara mal oluyor. Biz de istiyoruz ki aslında bizim de gönlümüzden çıkan bir sevgi seli yüzlerce yıla yayılıversin. Bu çok önemli bir şey. Yani bir insanın bir eseri yapıp da onlarca yerde okunması, bunlar herhalde en büyük mükafat olsa gerek, en büyük de sevap olsa gerek. Geçen mesela bir arkadaşım işte sosyal medyada paylaşmış, bizim şimdi çaldığımız Sensin Sen parçamızı Kabe'de okumuşlar. Aa. Gençler işte şeyde hacıların içinde okumuşlar. Bu çok
ne kadar etkilenmişler.
Tabii, ne kadar hoş bir şey. Bunu tatmak çok güzel. Dolayısıyla aslında bu bir şekere benziyor. Bakıyorsunuz ki çok sevkli. Biraz daha güzel bir şeyler bulayım diye besteyi çoğaltıyorsunuz. Tabii beste yapmak için de en önemli şey de ilahi aşk geliyor. O olmazsa da olmuyor. Rahmetli Tahir Karagöz hocamız vardı. Tabii Saadettin Bey'in talebesi efendim. Kendisi sordum Sarı Çiçeğin bestekar. Yani oradan harika. Rahatlıkla hatırlarsınız. Dolayısıyla bir gün yaşlılığına tabii biz rastladık. Ona hocam bana da ders ver dediğimde geç bakalım evladım otur dedi. Sana ilk ders olarak her şeyi seveceksin dersi veriyorum dedi. Taşı seveceksin, toprağı seveceksin, ağacı seveceksin. Sevmezsen musiki yapamazsın dedi. Hakikaten bakıyorsunuz ki her şeyi sevmek zorundasınız. Tüm canlıları, cansızları dedi sevmek zorundasınız. Ondan sonra hayatın ritmine kendinizi oturtacaksınız dedi ve başladık usul dersleri almaya kendisinden. Dolayısıyla Tahir Karagöz'de rahmetle anıyoruz. Onun çok emeği olmuştu. Ondan sonra da yine radyomuzun çok kıymetli sanatçılarından Neyzen Ekrem Vural beyefendiyle böyle bir 3 yılımız geçti. Onunla beraber çok eser meşkettik. O da bize radyo tavrını aslında kazandırdı. Hani dışarıdan radyo tavrı kazanmak da böyle oluyor demek ki. Yılların üstadı tabii. Onu da rahmetle anıyoruz. O da çok kıymetli eserler verdi. Çok kıymetli talebeleri var. Ekrem Vural hakikaten iyi bir müzisyendi.
Ama o radyo tavrı dediğiniz kavram gerçek. Yani zannetmesin ki dinleyicilerimiz, işte herkes okuyor. Radyo tavrı nedir
tabii
ki?
Tabii Ankara Radyosu çok önemli. Çok. Ankara Radyosu hakikaten ben bakıyorum bir okul. Ve bu okulun dini camiayla dediğimiz Diyanet Camiası ilişkisi çoktu eskiden de. Yani hocalarımızla daima giderdik, radyoyla haşır neşirdik, radyo sanatçılarıyla sürekli beraber olma şansımız olurdu. Dolayısıyla onlarla beraber biz onlardan bir şeyler öğrenmeye çalışırdık, onlar da bizden dini konularda bir şeyler öğrenmeye çalışırlardı. Dolayısıyla içli dışlıydık aslında, bu bize bizi musikiye tabii kazandırıyordu. Bu çok kıymetli sesler var tabii Ankara Radyosu'nda. Hep emekli olanlar da var. İşte Mustafa Öztürkler, efendime söyleyeyim, isimlerini daha sayamadım. Birçok ağabeyimiz. işte İstanbul Radyosu'nda halen çalışmakta olan Hüseyin İpek Udi, çok onun çok katkısı oldu bize efendim, her gerek solfej gerek nota yönünden efendim, hocalarımızın hakikaten ilgisi, onların bize yaklaşması, bizim onlara yaklaşmamız sayesinde biz de başladık ne yapabiliriz artık, eser çıkartalım ya, yaş kemale ermeye başladıkça ilahi aşkla beraber bir şeyler yapmaya çalışıyoruz inşallah.
Ne ediyorsunuz? Şimdi sevgili dinleyiciler, yayın öncesi aslında hiç böyle bir şeyi teklif etmedim Sayın Meletlioğlu'na. Şu an canlı yayında ilk defa teklif edeceğim. Bilmiyorum yapar mı ama herhalde bizi kırmaz. Madem o kadar o sordum sarı çiçeği andık. Şöyle sizden küçük, müziksiz tabii, ama rica etsek dinleyicilerimize armağan eder misiniz?
Tabii ki. Sordum sarı çiçeğe, annen baban var mıdır? Sordum sarı çiçeğe, annen baban var mıdır? Çiçek heydür derviş baba, annem babam topraktır. Çiçek heydür derviş baba, annem babam topraktır. Hak la ilahe illallah, Allah la ilahe illallah, Allah. Sordum sarı çiçeğe, evlat kardeş var mıdır? Sordum sarı çiçeğe, evlat kardeş var mıdır? Çiçek eydür derviş baba, evlat kardeş yapraktır. Çiçek eydür derviş baba, evlat kardeş yapraktır. Hak la ilahe illallah, Allah la ilahe illallah.
Ağzınıza yüreğinize sağlık. Ay, çok teşekkür ederim. Vallahi maşallah ediyorum. O kadar güzel ki sesiniz. Allah, o kadar dinlendirici, o kadar huzur verici ama bu eser de bambaşka.
Bambaşka. Çünkü eser güzel olunca işte yıllarca insan, değil dinlettiriyor, mi? Yıllarca da istifade de ettiriyor, sevap kazandırıyor bir de. Okuyana da dinleyene de.
Şu bu, anda kazandık. Tabii. Şükürler olsun.
Allah'ı andık. Zaten dini musikinin, ilahinin amacı Allah'ı zikretmek ve onu tefekkür etme pozisyonuna insanı geçirmesidir. Bu işte zaten sevabın kaynağı da bu. Tabii ki musiki yaparken de dini musikide aslında biraz fazla da aşmamak gerekiyor. Yani hiç unutmam, yine meşhur hocalarımızdan bir tanesi demişti ki, ilahinin altında bir zikri ilahi olmadıkça ilahi tat vermez. Doğru söylemişti. Yani o yüzden her şey ilahi değildir. Fakat her şey ilahiye doğru gider, işin doğrusu.
Siz de bizi kırmadınız. Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten hani şimdi dinleyicilerimiz diyecek ki yayın öncesi konuştular. İnanın yürekten söylüyorum. Haberi yoktu ama.
Spontane.
Yani gelişti. O anda ben de istedim o eseri sizin sesinizden dinlemeyi kendi adıma. Tüm dinleyicilerimize de armağan etmiş olduk. Çok teşekkür ediyoruz bir kez daha. Sayın Meletlioğlu'nun iki albümü var sevgili dinleyicilerimiz. Biri 2016'da çıktı. Biri de 2018'de bizim az önce çaldığımız Sensin Sen İlahisi 2016 evet, albümünden. Bu albümler peki iki yılda bir, hani bu kadar üretkenlik de gerçekten çok kıymetli. Hani maşallah diyorum ve tamamı size ait bestelerin ve o iki yıllık evet, süreç bu kadar besteyi çıkarmaya yetiyor mu gerçekten?
Şimdi tabii ki bütün bizim, daha doğrusu dini musikide olsun sanat müziğinde albüm çıkarmak hakikaten çok zor. Neden? Canlı sazlar kullanılıyor.
Evet.
Mesela kanunu canlı kullanıyorsunuz, işte neyzen kullanıyorsunuz, kemane, kemençe. Bunlar hep iyi üstadlarla çalışmak zorundasınız evet, bir de. Dolayısıyla hem albüm madden çok yüksek miktarlarda paraya mal oluyor. Efendim ve uzun zamanda çıkabiliyor. Dolayısıyla üretmek o yüzden sıkıntılı. Hı hı. Yani Batı müziğinde hadi daha az enstrümanla işte insanlar bir gitarla bir şeyle yapabilir ama biz de istiyoruz ki sanat müziğimizin her rengini dinlerken tatsın evet. insanlar. Yani o efendime söyleyeyim klasik kemençenin o sesi gelsin, işte kudümün sesi gelsin, o neyzenin sesi gelsin. Dolayısıyla bütün aslında sazendeler de bizi bekliyorlar ki bir albüm yapsak da şöyle bir çalsak içimizden evet. geldiği gibi. O yüzden aslında birçok şeye vesile oluyor ama gönül istiyor ki bunlar yayılsın, işte bununla ilgili sponsorluklar açılsın. İnsanlar yapmak isteyenler bir yerlere müracaatla desteklensin istiyoruz tabii. Neden desteklemeyle de yapılamasın? Mesela bugünlerde işte bir ilahi aşkın sesi yarışması var. Ne kadar güzel. Herkes beste yapıp yarışmaya katılmak istiyor. Aslında yarışmaya katılmakla bir kimsenin beklentisi yok. Sadece yapılmak istenen bir ismimiz orada kalıcılaşır mı acaba? İnsanlar dua eder mi acaba? Beklenti bu tabii.
Evet. Peki şimdi bu albümleri yapıyorsunuz ama dinleyiciler evlerinde bir şekilde bu CD'lere ulaşıp dinleyebilirler. Ama sizi hani konserde izlemek ya da dışarıda bir yerlerde o sesinizden mahrum kalmamak isterlerse nasıl görebilirler, nasıl izleyebilirler? Hem siz kendinizden lütfen o anlamda bahsedin hem de tasavvuf müziği anlamında dinleyebilecekleri yerler var mı?
Tasavvuf müziği açısından ne yazık ki çok fazla konser şeyimiz olmuyor Ankara'da. Özellikle yaşadığımız yer Ankara olduğu için. İstanbul bu konuda daha beğeniyor.
Daha şanslı. Evet.
Şanslı. Kültür sanat açısından Ankara'mızda biraz bu konular nedense eksik duruyor. Yani dediğim gibi bu tür konserlerin verilebilmesi için organizasyonlar lazım. Şu anda kültür ve sanat açısından işte bu konularda da biraz eksikliğimiz var herhalde. Belki bizden kaynaklı bu. İnşallah olacaktır tabii. Bunlar çünkü halkımızın beğeni isteğiyle alakalı. Ama güzel insanlar yetişiyor, onu görüyoruz. İşte bakıyorum Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde işte konservatuvar bölümünde çok güzel ilahi sanatçılar yetişiyor. Buradan kendilerine de selam olsun. Hakikaten gelecekte çok iyi sanatçılar olacağına inanıyorum.
İnşallah siz onları kapı açtınız bestelerinizle aynı zamanda. Şimdi biz yurt dışına yayın yapıyoruz. Yurt dışındaki dostlarımız da diyor ki hani bize bize evet. yok mu konser? Evet. Böyle bir düşünce, böyle bir proje var mıdır?
Şu an için yok ama daha önce işte Kutlu Doğum haftaları dolayısıyla Almanya'da, Danimarka'da etkinliklerim olmuştu. Danimarka'nın hatta 2 sene üst üste Danimarka'ya gitmiştik. Oradaki şehirlerde konserlerimiz oldu. Fakat inşallah bu yeni dönemde de neden olmasın gideriz.
Evet biz süremizin sonuna geldik. Sizinle evet. olan bölümümüzün Sayın Meret Doğulu çok teşekkür ediyoruz bizlerle
biz
olduğunuz
çok
için. Ağzınıza sağlık, kırmadınız bizi.
Özellikle yurt dışında hayatını sürdüren efendime söyleyeyim. Belki buradan bir memleket kokusu hasreti gidermek isteyen birçok insana da sizin vasıtanızla ulaşmış olduk. Onlara efendim sordum sarı çiçeği okumuş olduk. Belki özlemişlerdi. Çünkü her şey her an YouTube'da şurada burada belki bulunabiliyor ama.
Ama böyle canlı canlı, canlı tadı
canlı,
bir başka
tadı
oluyor.
Bir başka oluyor. Herkese çok selam olsun onlara da. Allah kimseye vatan hasreti vermesin. Tamam. Ve Mehmetçiklerimize de inşallah bugün sorunsuz bir şekilde şu olayda çözülürse
i̇nşallah.
Kalbimiz ferahlar. Bizler dua ediyoruz vatanımıza, milletimize. Dirlikler, düzenlikler işte yurt dışında yaşayan soydaşlarımıza. İnşallah Allah en güzel günleri yaşamalarını nasip eder. Diyoruz.
Amin. Ne kadar güzel cümlelerle bitirdiniz. Ben de son olarak sevgili konuğumuzun albümlerinin isimlerini bir kez daha paylaşayım sizlerle. İlk albüm 2016'da sizlerle buluşmuştu. Sen Tabii Ki ismini taşıyor. İçindeki tüm eserlerin bestekarı, değerli konuğumuz İbrahim Meletlioğlu ve diğer 2018 albümü de Teslim Oldum Allah'ım ismini taşıyor. Eğer dinlemek isterseniz de bu albümleri edinebilirsiniz diyelim ve değerli konuğumuza çok teşekkür edelim. Sevgili dinleyicilerimiz, sanatçı İbrahim Meletlioğlu stüdyo konuğumuzdu. Çalışmalarından bahsettik, planlarından bahsettik, tasavvuf müziğinden, musikiden bahsettik. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz bizlerle olduğu için. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor. Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. TRT Ortak ve Dış Yapımlar Müdürümüz Faruk Güven şu anda İstanbul'da. 7. Boğaziçi Film Festivali'nde detayları kendisinden alacağız. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, yayınlar.
Çok teşekkür ediyoruz. Nasıl festival? Hemen şöyle bir ortamı bizlerle paylaşmanızı rica edelim.
Tabii ki bugün festivalin sanırım 5. günü oluyor. Ben de şu anda açıkçası telefon bağlantısını Beyoğlu Sineması'ndan yapıyorum.
Oh, harika.
Beyoğlu Sineması'nda gösteriler oluyor. Burada gerçekten şöyle söyleyebilirim. Dün akşam bir TRT'nin de ortak yapımcısı olduğu bir filmimizin galası vardı, gösterimi vardı. Hı hı. Ve büyük salon olmasına rağmen fulldü salon. O yüzden şöyle söyleyebilirim, gerçekten de bayağı etkili ve dolu dolu geçiyor diyebilirim.
Emeklerinize sağlık. Sizin de çok yoğun katkılarınız var. Bizim TRT olarak aslında çok önemli bir iş ortaklığımız var. Öyle değil mi? Kurumsal iş ortağıyız. 7. Evet. Boğaziçi Film Festivali'nin. Ne demektir kurumsal iş ortağı olmak? Biz ne yapıyoruz? Bu festivale ne gibi katkılar sağlıyoruz?
Şöyle, Türk sinemasına zaten katkı vermeye çalışıyoruz ve bunu festivaller aracılığıyla da yapıyoruz. İşte bunlardan en önemlisi de, en önemlilerinden biri de Boğaziçi Film Festivali bizim için. Bu 4. senemiz kurumsal iş ortaklığı anlamında Boğaziçi Film Festivali ile festivalle kurumsal iş ortaklığımız kapsamında çeşitli paneller, çeşitli söyleşiler yapıyoruz. Ayrıca festivalin altında bir alt marka olarak, bir proje geliştirme markası olarak kurulmuş Film Lab, Bosphorus Film Lab diye bir kategori var. Hı hı. Bu kategoride biz jüriliğini bizim ve yurt dışı uluslararası'dan iki kişinin yaptığı bir şeyde, platformda, orada bir projeye TRT ortak yapımı ödülü veriyoruz. Bu oldukça önemli bir ödül çünkü TRT ortak yapımı unvanını almış olacak proje açıkçası bir nevi daha yapılabilir hale gelecek.
Evet.
Biz de her sene olduğu gibi bu sene de yine aynı şekilde destek vermeye devam ediyoruz. Onun yarın sunumları var. Yarın itibariyle bu finale kalan projeler sunumlarını yapacaklar ve onun içerisinden jüri bir projeye TRT ortak yapımı ödülü verecek. Bunun haricinde ise panellerimiz var. Yarın akşamleyin saat 6'da sanırım ortak yapım süreçleriyle alakalı yine TRT 1 kanal koordinatörü Cemil Yavuz'un katıldığı bir panel var. Perşembe günü ise Genel Müdürümüz İbrahim Eren'in katıldığı Uluslararası Art House Stratejisine Doğru isimli bir panel olacak. Açıkçası Perşembe günü bir başka masterclass yapacaklar. Güney Kore'nin en ünlü yönetmeninden Kim Il-sung'un bir masterclass'ı var. O Perşembe günü tüm etkinlikler TRT ev sahibliğinde yapılacak. Tüm sinema severlerine duyurulur. Gelmek isteyenler, yurt dışında gerçi dinleyenlerimiz çok ama Türkiye'de, burada, İstanbul'da dinleyip gelmek isteyenler tabii ki gelebilirler bu panellere.
Tam da aslında onu soracaktım. Halkımıza açık olan etkinlikler mi bu etkinlikler?
Halka açık etkinlikler tabii ki ücretsiz etkinlikler. Hı-hı. Sadece sanırım Boğaziçi Film Festivali'nin sayfasından bir akreditasyon gerekiyor. O akreditasyonu yapıp gelebilirler bu panellere ücretsiz olarak.
Gerçekten çok önemli bir festival. TRT ailesi olarak da kurumsal iş ortağı olduğumuz için aynı zamanda gurur duyduk. Geçmiş yıllara göre farklılıklar var mı bu yılda?
Şöyle, burada uluslararası bir festival olma yolunda ilerliyor Boğaziçi Film Festivali. Adı da zaten öyle. Hı hı. O kapsamda yurt dışından çok sayıda ünlü yönetmenler getirdiler. Onlarla masterclasslar yapıyorlar. Ayrıca bu sene 9 tane film yarışıyor ana yarışmada, Türk filmi. Bu 9 filmden tam 5 tanesi TRT'nin de ortak yapımcı olarak dahil olduğu işler. Açıkçası biz de merak ediyoruz. Her akşam, hemen hemen bu akşam bir TRT ortak yapımının gösterimi, galası oluyor. Cuma akşamı kapanış töreni olacak. İnşallah bakalım orada nasıl sonuçlar çıkacak. Tabii 9 filmin 9'u da çok değerli.
Evet.
Umarım zaten güzel bir ulusal jüri kurmuş Boğaziçi Film Festivali. İnşallah hak eden filmler emeklerinin karşılığını alacaklar cuma akşama.
İnşallah, biz de heyecanla bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için, verdiğiniz bilgiler için.
Ben çok teşekkür ederim.
Tüm ekip arkadaşlarınızla da sizin nezdinizde kolaylıklar ve iyi çalışmalar diliyoruz.
Çok sağ olun. İyi çalışmalar diliyorum ben de, yayınlar.
Sağ olun. Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Ortak ve Dış Yapımlar Müdürü Faruk Güven telefon hattımızın diğer ucundaydı. Bu sene TRT'nin kurumsal iş ortaklığıyla 18-25 Ekim tarihleri arasında düzenlenen 7. Boğaziçi Film Festivali'nin detaylarını konuştuk. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
teslim oldum varlığım, teslim oldum, teslim oldum, teslim oldum Allah'a. Allah Allah, illallah, la ilahe illallah, kalbimde Allah Allah, la ilahe illallah. Şu üç günlük dünya
kalanlar. Hayatın Sesleri Dünden Kalanlar köşemizle devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Gülün Karabağ hocamız her salı olduğu gibi bizlerle birlikte. Değerli hocam, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Sevgili dinleyicilerimiz, Macaristan sınırları içinde yer alan Kanije Kalesi'ni konuşacağız bugün. Değerli hocam, nedir bu kalenin, bu kaleyi bu kadar önemli kılan, nerededir Kanije Kalesi? Anlatır mısınız dinleyicilerimize biraz?
Şu anda da Macaristan sınırları içerisinde, bahsettiğimiz gibi Avusturya'ya doğru yakın. Bu Avusturya-Osmanlı savaşlarının sürdüğü dönemde önem kazanıyor tabii ki. O bölgede işte Ziget var, Budin. O bölgedeki kaleler önem kazanıyor. Kanije de bunlardan bir tanesi. Budin yolunu güvenlik altına almak için biraz önemsiyorlar. Hı hı. Osmanlı Devleti bu kaleyi o yüzden önemsiyor. Bir ailenin isminden aldığı ve ilk defa 1245 yılında hani bir kaynaklarda, belgelerde isminin geçtiğini biliyoruz. Özellikle ilk alınışı işte 3. Macaristan Seferi sırasında Kanuni'nin 1532'de bir alınıyor ama bu kalıcı bir kuşatma olmuyor. Kalıcı, hı hı, bir fethi olmuyor. Hemen yakınındaki Zigetvar Kalesi ele geçirilince önemi artıyor. Çünkü hani koruma amaçlı, evet. Zigetvar'ı da koruma amaçlı. Önemi artıyor 1566'dan itibaren. Özellikle işte yavaş yavaş Avusturya'nın bu bölgede Budin'i tazik ederek Efrak Boğdan bölgesindeki faaliyetleri Osmanlı'yı tekrar burayı almak üzere faaliyete geçiriyor. Yani harekete geçiriyor. Hı hı. Ve Sadrazam Damat İbrahim Paşa 22 Mayıs 1599'da sefere çıkıyor. Burada biraz sonra isminden daha çok bahsedeceğimiz Tiryaki Hasan Paşa'mız, hı hı, var. Özellikle Kanije savunmasıyla meşhur. Bu ilk işte fetih şimdiki anlatacağım. 22 Eylül'de gerçekleşen, 1600'de gerçekleşen fetihle ilgili konuşuyorum şimdi. Tiryaki Hasan Paşa da o bölgede ve askerleriyle birlikte Damat İbrahim Paşa'ya katılıyor. Yani ordumuza katılıyor zaten, hı hı, orada. Görüş soruyor işte Damat İbrahim Paşa'da ne yapılması lazım, işte Estergon Kalesi'ne gidelim, orayı önce kuşatalım gibi konuşulurken o diyor ki burada Babofça ve Kanije kaleleri var, Budin yolunu güvenlik altına almak için önce bu kalelerin alınması daha uygun olur. Sadrazam'a bunu söylüyor. Tabii ki deneyimli, 87 yaşında ve kurt, yani hani bu konuda, o uç konusunda, akınlar konusunda, savaşçılık konusunda gerçekten Çok bilgisi olan bir insan. Zekası çok keskin, çevik. Hani öyle 87 yaşında gibi değil, gerçekten çok dinç görünüyormuş. Biraz hatta kamburu çıkarmış artık yaşlılıktan dolayı, dik durduğunu, hani atın üzerinde daha çevik görünmesi için ip sardırırmış böyle belinden itibaren göğsüne kadar. Dolayısıyla onun teklifini kabul ediyor sadrazam ve onun üzerine işte Kanice Kalesi fethediliyor 22 Eylül 1600'de. Ama bir sene sonra
22 Ekim'de mi? Eylül'de
Ekim'de
mi?
Pardon. Ekim'de fethediliyor ama bir sene sonra tekrar almak üzere harekete geçiyorlar Avusturyalılar ve burada gerçekten bir orantısız savaş durumu söz konusu oluyor. Çünkü Tiryaki Hasan Paşa'yı kale fethedildikten sonra damat İbrahim Paşa oraya dizdar olarak, yani muhafız olarak atıyor ve yaklaşık 5000 askerle birlikte orada kaleyi muhafaza edecek. Ama gelen kuvvet neredeyse 60.000. Çok büyük bir kuvvet, bir sürü topları var. Bizim 47, yaklaşık 50 tane topumuz var. Ama işte Tiryaki Hasan Paşa çok o konuda, gerçekten dedim ya biraz önce, zeki diye. Evet. Etrafa haber salıyor, yani sürekli haber alıyor çeşitli kişilerden ve öğreniyor ki bir Haçlı ordusu gelmek üzere, yani toplanıyor, birlik oluyorlar ve gelmek üzere. İşte Almanya'sı var, efendim İspanyolu var, Fransızı var, Macarı var, Maltalısı var, Papalı ordusundan olanlar var. Böyle yoğun bir kuvvet geliyor. Onun üzerine hemen erzak topluyor, asker topluyor. Sayıyı neredeyse işte bir 9000'e kadar çıkarıyor. Biraz daha hani muhasara uzun sürerse, kuşatma uzun sürerse diye içeride erzak depoluyor. Ve bu şekilde vakti uzun süre geçirebilmek adına tedbirini alıyor. Başlıyorlar işte gelmeye, gerçekten söylendiği gibi. Bu da mesela bir savaş taktiği. Zaten bu muhasaranın en, hani Tiryaki Hasan Paşa'yı bugün kahraman olarak adlediyorsak veya konuşuyorsak onunla ilgili ve oradan bir sürü ders çıkarıyorsak, işte bu savaş taktiklerinden dolayı. Harp hiledir şeyinden, cümlesinden hareketle sürekli bu tür harp hilelerine başvuruyor. Yani bu kadar yoğun bir kuşatma altında açlıkla bir taraftan, yani çünkü depodaki erzaklar da bitiyor bu kuşatma, evet, sırasında. Bu kadar erzakla, az askerle ve az topla ve barutla ne yapılabiliri bize gösteriyor. Nasıl savaş devam ettirilebilir ve kazanılırı gösteriyor. Önce tüfekle sadece saldırıyorlar gelen askerlerin üstüne. Topunuz yok mu? Niye saldırmıyorsunuz? Yani niye top atmıyorsunuz? Topumuz olsa biz de sizi yok etmek istemez miydik diyorlar. Dolayısıyla sanki topları yokmuş, gibi davranıyor. Bu durumda hücuma çok yakın mesafeden devam etmeye başlıyor düşman askerleri, düşman ordusu. Çok yakına gelince bu sefer birden topları, hepsini birden ateşleyince, yani ben diyene kadar ateşlemeyeceksiniz topları ne olursa olsun diyor. Onlar da itaat ediyorlar komutanlarına ve tam onun dediği zaman yaptıkları için bir anda çok yakına gelmiş olan düşman ordusunun büyük bir kısmını zayiata uğratıyor. Zaten bu ilk başlangıçta bir büyük bir kayıp demek. Bu tabii morallerini bozuyor ama devam ediyorlar tabii ki kuşatmaya. Bu arada kuşatma devam ederken tabii asker kaybı, işte dediğim gibi erzak kaybı falan, bunlar da devam ediyor. Ama kendisini güçlü göstermek zorunda ki, yani karşıdakine aynı zamanda bir psikolojik harp yapıyor. Yani bir taraftan, evet, da yıldırsın. Çünkü eğer az bir erzağının ve askerinin olduğunu öğrenirlerse çok kısa sürede kazanırlar. Onun için sahte mektuplar salıyor ortalığa ki hani bir şekilde sanki ulaşılmasını istemiyormuş da tesadüfen bulunmuş gibi, işte askerlerin, orada ölen askerlerin cebine falan koyuyor. Hani ellerine geçmesini sağlıyor. İşte güya Macarlarla anlaşmış, güya çok fazla, bir yıllık neredeyse erzakları varmış, yetecekmiş, barutları da yetermiş. Sizin hani bizi desteklemenizle çok memnun olduk falan diye böyle Macarlara yazdığı yazı gibi, mektup gibi. Böyle olunca tabii, ya da işte Serdar-ı Ekrem, o arada damat Ferit Paşa ölüyor, yerine Yemişçi Hasan Paşa geliyor, ona yazıyor işte yardımlarınız için teşekkür ederim, siz de arkadan gelirseniz böylece sıkıştırmış gibi. Falan gibi. Tabi maalesef Yemişçi Hasan Paşa sadrazam aynı anda Belgrad'da da böyle bir şey var ve ciddi kuşatma. İstoni Belgrad Kalesi'nde de bir kuşatma var. Aynı andaki kuşatma var ve oradaki durum da sıkıntılı. Oraya gitmeyi öncelikle, yani yetişebilirsek size geleceğiz diyor. Yani gelemeyeceğiz demek aslında. Sana emanet, önce Allah sonra sana emanet ediyoruz diyor. Bu gelemeyeceğiz demek. Fakat bunu askerlere söylemiş olsa moralleri çok bozulacak. Sanki gelmiş, geleceklermiş ve destek vereceklermiş gibi söylüyor. Askerleri böyle motive ediyor. Diğer taraftan işte esirleri alıyor ve esirleri öldüreceğini söylemekle birlikte öldürmüyor ve tekrar salıyor ki gitsinler söylesinler. Un çuvallarını gösteriyor sanki barutmuş gibi. İşte beyaz ekmek veriyor sanki çok erzakları varmış gibi. Bu tür savaş taktikleriyle gerçekten uzun bir süre dayanıyor ve hani psikolojik harp dediğimiz şeyi başarıyor. Ama bu arada gerçekten erzak az, gerçekten şey az ve en sonunda ne yapayım, gece baskını yapayım diyor ve huruç dediğimiz gece baskını yaparak bu orduyu gece aniden toplarla ve askerleriyle dışarı çıkarak baskınla yeniyor ve böylece muhasara başarılı olmuş oluyor. Kalecet bizde kalmış oluyor ve karşıdaki bu kadar güçlü bir yenilmiş oluyor. En güzel şey buradan alacağımız ders, bir kere kişi 87 yaşında ama ben yaşlıyım demiyor bir kere o. Bir de 3. Mehmet çok memnun oluyor, bir hattı hümayun yolluyor kendisine vezirlik makamını ve ağlamaya başlıyor. Niye ağlıyorsun paşa diyorlar, diyor ki bizim gibi kocamışlara mı kaldı böyle küçücük vazifelerden sonra diyor vezirlik. Yani çok küçücük buluyor o yaptığı işi. Demek ki devlet ne hale gelmiş diyor. Yani hani bana bile düştüyse vezirlik diyor. O yüzden hani çok büyüklüktür evet, aslında evet, bu. Ve evet, devletin de durumunu göstermek açısından Tiryaki'nin o sözü çok önemlidir. Bu nedenle kendisini de minnetle analım buradan. Saygıyla. Bütün oradaki başarılı askerlerimizi de.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Eğer de hocam bugün 22 Ekim, biz de bugün vesilesiyle Kanije Kalesi'nin fethini ve onun önemini, özellikle Tiryaki Hasan Paşa'yı konuştuk. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Böylelikle programımızın da sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Gülün Karabağ hocamız Dünden Kalanlar köşemizde bizlerle birlikteydi. Macaristan sınırları içinde yer alan Kanije Kalesi'ni konuştuk. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz ve sevgi ve saygılarla huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şöyle Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Nuri Göktaş ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında birlikte olmayı diliyoruz. Hoşçakalın. Hayatın Sesleri.